SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 19 Mayıs 2022 Perşembe tarihli bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor. Bu konuda hazırladığımız bölümü seçim haberlerimizden sonra dinleyebilirsiniz. Bugün ayrıca Facebook'un bazı hizmetleri Avustralyalılara kapatması konusunda hazırladığımız bölümü ve göçmen işçi ücretlerinin azaldığına ilişkin bölümlerimizi de dinleyebileceksiniz. Görüşlerinizi dinleyicilerimizle paylaşmak için mesaj da gönderebilirsiniz. Numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Nejat Başar'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Ana muhalefet İşçi Partisi lideri Anthony Albanese kazanmaları durumunda kreş masraflarının daha büyük bir oranının karşılanacağını açıkladı. Wall Street'teki deprem sonrası Avustralya borsası da güne düşüşle başladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İsveçli mevkidaşını feminist politikanızdan sıkıldım diyerek sesini yükselttiği iddia ediliyor. İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, Avustralyalı ailelerin en büyük masraflarından biri olan kreş ödemelerinde devletin karşılayacağı oranın %90'a çıkarılacağını açıkladı. Ancak desteğin yılda 520 bin dolara kadar kazanan ailelere kadar genişletilmesi eleştiri çekti. Albanese, İşçi Partisi'nin 2023 Temmuz'unda devreye girecek kreş politikasının daha fazla kadını iş gücüne dahil edeceğini söyledi.
A woman who wants to work full time should not be judged just based upon the income of their partner.
Tam zamanlı çalışmak isteyen bir kadının eşinin kazandığı parayla değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen muhalefet lideri, kreş ödemelerinde kamu desteğinin azami 520 bin dolarda biteceğini söyledi. Ayrıca verimlilik komisyonunun incelemelerine bakacaklarını ve genel bir kreş desteğine geçip geçmemeyi değerlendireceklerini de söyledi. Albanese dün yaptığı açıklamada kampanya sözlerinin kısmen 550 milyon dolarlık kamu desteğini iptal ederek fonlanacağını açıklamıştı. Koalisyon hükümetinin çok eleştirilen ve genelde marjinal bölgelere aktarılan fonları kaldırılacak. İşçi Partisi'nin ayrıca çok uluslu şirketlerin adil bir seviyede vergi vermesini sağlayarak, kamu sektörü verimliliğini arttırarak ve yabancı yatırıma incileme ücretleri getirerek kampanya sözlerini karşılayacağını açıklaması bekleniyor. İşçi Partisi'nin verdiği sözler Parlamento Bütçe Ofisi tarafından denetlenmişti. Başbakan Scott Morrison seçilmesi durumunda geçici koruma vizesi programının devam edeceğini söyledi. SBS News'e konuşan Morrison, hükümetin göç politikasının değişmeyeceğini de belirtti. Avustralya'nın resmi yollardan gelen göçmenlere yönelik cömert bir politikası olduğunu da söyledi.
For anyone who has come to Australia, who has illegally entered Australia, then we have temporary protection visas.
Avustralya'ya yasa dışı yollarla gelen kişiler için geçici koruma vizeleri olduğunu ve bunun ülkenin politikası olduğunu söyleyen başbakan, İşleyen bir göç politikası için belirlenmiş kuralların olması gerektiğini de belirtti. Bunun dışında mülteci ve insani yardım programımız dünyanın en cömert programı diyen Morrison, şimdiye kadar 7500 Ukraynalı mültecinin vizesinin onaylandığını belirtti. Morrison ayrıca Liberal Parti'nin seçim reklamlarının muhalefet lideri Albanese'nin soyadıyla etnik olduğu için dalga geçtiği iddialarını da reddetti. Muhalefet lideri İtalyan toplumunun reklamlar üzerine şikayetlerde bulunduğunu söylemişti. Reklamların ırkçı olmadığını söyleyen Albanese yine de isimleri yüzünden dalga geçilen kişilerin etkilenebileceklerini belirtti. Scott Morrison eleştiriyi reddetti.
I don't accept Anthony's accusation. I mean, at the last election,
Anthony'nin suçlamalarını reddediyorum diyen Morrison, geçen seçimlerde Bill Shorten'ın ismini fatura anlamına gelen şekliyle kullandıklarını, Albanese'nin kendisinin ise Zed Selenya ismiyle ilgili yorumda bulunduğunu söyledi. Muhalefet liderinin iki yüzlü olduğunu belirtti. Bu arada tek ulus One Nation lideri Pauline Hanson, COVID-19 pozitif olduğunu açıkladı. 67 yaşındaki Hanson hastalığın pek zorlu geçmediğini söyledi ve Batı Avustralya'da kampanya sırasında virüsü kaptığını düşündüğünü söyledi. Aşı olmadığını söyleyen Hanson şimdilik hastalığın sert bir grip gibi geçtiğini belirtti. Wall Street'teki hisseler son 2 yılın en büyük çakılmasını yaşadı. New York'ta Dow Jones Endeksi 1165 puan veya %3 değer kaybetti. S&P 500 Endeksi de %4 değer kaybetti. Avustralya merkezli ASX 200 Endeksi de güne düşüşle başladı. Sabah seansında değer kaybı %2'ye dayanmıştı. Sabah saatlerinde hisse senetleri toplam 40 milyar dolardan daha fazla değer kaybetti. Bu arada Avustralya'da işsizlik oranının da %3.9'a düştüğü açıklandı. Son bir ayda 4000 iş fırsatı da yaratıldığı bildirildi. Ukraynalı yetkililer Mariupol'daki Rus güçlerine teslim olan yüzlerce Ukraynalı askere ne olduğu konusunda henüz bir yorum yapmayı reddediyor. Ukrayna ordusu ciddi bir şekilde yaralanmış olan yüzlerce askerin Azovstal çelik fabrikasından tahliye edildiğini açıklamıştı. Ruslar ise 700 Ukraynalı askerin teslim olduğunu iddia etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Rus güçlerinin büyük hatalar yaptığını söyledi. Kiev'den yaptığı günlük basın toplantısında Zelenski ayrıca Rus ordusunun füze sıkıntısı çektiği için artık lazer kullandığını söyledi. Ayrıca Rusların artık tecrübesiz askerleri çatışmalara sürdüğünü iddia etti.
Marauders have seen normal household appliances for the first time.
Yabancı bir ülkede evlerde ilk defa beyaz eşya gören işgalciler, korumasız bir şekilde kullanılan eski Sovyet dönemi zırhlı araçlar, okulları ve apartmanları kül eden yasaklanmış fosfor bombaları ve sivil altyapıyı yok etmek için Ruslar tarafından kullanılan füzeler diye konuşuyor. Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımları kaldırması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Alena Duhan, yatırımcıların İran ekonomisini kötü yönde etkilediğini, gıda ve ilaç üretiminin de özellikle etkilendiğini söyledi. En fazla etkilenenlerin ciddi hastalıkları olanlar, engelliler, Afgan mülteciler, kadınların yönettiği haneler ve çocuklar olduğunu belirtti.
I received information about Iranian children which suffer so-called butterfly kids.
İranlı çocukların kötü etkilendiğini söyleyen Duhan, özellikle kelebek çocuklar olarak bilinen epidermolis bullosa hastası çocukların hiçbir şekilde ilaca ulaşamadığının bilgisinin geldiğini söyledi. Lübnan'daki genel seçimlerde meclisteki çoğunluğu kaybeden Hizbullah'ın genel sekreteri Hasan Nasrallah, meclise giden tüm partilerin işbirliği yapmamaları halinde kaos meydana geleceği iddiasında bulundu. New South Wales ve Avustralya başkent bölgesinde çalışan 17 bin Katolik okulu öğretmeninin gelecek hafta greve gideceği belirtildi. Bağımsız Eğitim Sendikası Sekreteri Mark Northam, öğretmenlerin 27 Mayıs'ta 24 saatliğine greve gideceğini söyledi. Türkiye haberlerinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsveçli mevkidaşı Ann Linde'ye, feminist politikanızdan sıkıldım dediği iddia ediliyor. Reuters'ın 3 NATO diplomatına dayandırdığı habere göre New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı öncesi protokol bölümünde Çavuşoğlu Linde'ye sesini yükselterek feminist politikasından rahatsız olduğunu ve çok fazla drama getirdiğini söyledi dedi. Diplomatlar İsveç'in NATO üyeliği için Ankara'nın ayrıca çeşitli şartlar koyduğunu da belirtti. Diplomat odada bulunan birçok kişinin gerginliği arttırmamak için sessizliği tercih ettiğini söyledi. Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmaması şartıyla konuşan diplomat, Türk meslektaşımızın ne istediğini, yani gerçekten istediğini anlamaya çalışıyorduk. Utanç vericiydi, diye konuştu. Reuters'a konuşan Türk bir kaynaksa Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin tutumunu saygılı bir şekilde özetlediğini söyledi. Aynı kaynak Finlandiya'dan gelen açıklamalar özenle hazırlanmışken İsveç'in yorumları NATO üyelik hedefine yardımcı olmuyor diye konuştu. Bu arada Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurusu hakkında açıklama yayınlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, başvuruları memnuniyetle karşıladıklarını ve ortak güvenliğe yönelik herhangi bir tehdide karşı tetikte kalmak için Finlandiya ve İsveç'le birlikte çalışacaklarını bildirdi. Biden yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin iki ülkenin NATO üyeliği değerlendirilirken ortak güvenliklerine yönelik herhangi bir tehdide karşı teyakkuzda kalmak için iki ülkeyle beraber çalışacağını söyledi. Alman haber ajansı DPA ise Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurularının müzakeresine başlamasına izin vermediğini açıkladı. Ayrıca İngiliz merkezi haber sitesi Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'ya konuşan iki kaynakta NATO'da büyükelçi seviyesinde yapılan toplantıda Türkiye'nin müzakerelerin devam etmesine karşı oy kullandığını doğruladı. Financial Times'a konuşan bir Türk yetkili de Ankara'nın frene bastığını ancak İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına kapıyı kapatmadığını belirtti. NATO üyesi olamazlar demiyoruz, sadece karşı karşıya olduğumuz tehdit konusunda fikir birliğinde olmalıyız diyen yetkili, bir anlaşmaya varmak istiyoruz. Ne zaman anlaşmaya varırsak üyelik müzakereleri de o kadar hızlı başlar görüşünü dile getirdi. Bu arada son günlerin en tartışılan konusu Sadat hakkında ilk defa yorum yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurumla alakası olmadığını söyledi.
Sadat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli bir grup subay ve assubayın 2012 yılında savunma alanında danışmanlık faaliyetleri yürütmek üzere kurdukları bir şirkettir. Sadat'ın yöneticileriyle, kendileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu adeta bizim şu anda kullandığımız bir adeta darbeci bir kuruluş oluşum olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor. Bay Kemal, ne dersen de sen sabahtan akşama yalanla yatıyorsun, yalanla kalkıyorsun.
Cumhurbaşkanına cevap olarak Twitter'dan mesaj paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sadat'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin Erdoğan'la yaptığı bir toplantıdan bir fotoğraf paylaştı ve şöyle yazdı. Erdoğan, Sadat'la alakam yok demişsin, tanıştırayım. Devlet sırlarının konuşulduğu toplantıda solundaki 6. kişi Sadat'ın kurucusu, silah tüccarı, başkent İstanbul dili Arapça olan yeni bir devlet kurmak istiyor. Bu baş danışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, billboardlara astırdığı Arapça yazılı ilanda sığınmacılara artık istenmiyorsunuz dönün ülkenize dedi. Bolu Belediye Başkanı, ilanla ilgili ayrıca sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Türkçe defalarca yazdık söyledik anlamadılar, biz de hem iktidarın hem istilacıların anlayacağı dilden yazdık, yeter artık ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumartesi günü İstanbul'da yapacağı miting nedeniyle vatandaşlarını uyardı. Türkiye'de daha önce yapılan protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldığını anımsatan Büyükelçilik, vatandaşlarına bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının uyarısı yapıldı. Türkiye'de dün açıklanan verilere göre 24 saat içinde 1443 pozitif vaka tespit edildi ve virüs nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybetti. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 11 Türk lirası 11 kuruştan, 70 Amerikan sentinden ve 66 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde Avustralya Kupası 6. turunda Hilal Spor yani Wirralsea United rakibi Upfield'ı 4-0 yenerek bir üst tura çıkma başarısını gösterdi. İspanya'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde de Eintracht Frankfurt'la Glasgow Rangers karşılaştı. Maç normal süresini 1-1 eşitlikle tamamladı. Uzatmalarda gol olmayınca mücadele penaltı atışlarına gitti. Penaltılar sonucunda rakibini 5-4 mağlup eden Alman ekip Eintracht Frankfurt, Kupa 2 olarak da bilinen UEFA Avrupa Ligi'nin bu yılki şampiyonu oldu. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava durumu şöyle. Perth yağmurlu 22, Adelaide parçalı bulutlu 18, Melbourne parçalı bulutlu 15, Hobart yağmur bekleniyor 14, Canberra güneşli 15, Wollongong güneşli 18, Sydney genelde güneşli 19, Brisbane bulutlu 24 ve Darwin güneşli 34 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nejat Başar. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere arkadaşımız İsmail Kayhan sunacak.
Haber bülteni için Nejat Başar'a teşekkür ediyoruz. Bugün milli mücadelenin başlamasının 103. yıl dönümü. Türkiye'de 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 3 yıl aradan sonra kısıntılar olmadan kutlanacak. Bu konuda hazırladığımız bölümün de yer aldığı bugünkü yayınımızda önce seçim gelişmelerine değineceğiz. Bugün ayrıca Facebook'ta hizmetlerin bilerek kesilmesi konusunda hazırladığımız bölümde yer alacak. Bir başka bölümümüzde göçmen işçi ücretlerindeki azalma konusunu kapsayacak. Yayınımıza mesajlarınızla siz de katılabilirsiniz. Telefon numaramız, mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radio uygulamasından dinleyebilirsiniz. Cumartesi günü yapılacak seçimlerde önemli bir konuda COVID-19 pozitif olan ve izolasyonda bulunan kişilerin oy kullanma haklarını nasıl kullanacakları. Eğer şu günlerde COVID pozitifseniz ve posta yolu ile oy kullanmak için başvurmadıysanız, güvenli bir biçimde telefon üzerinden oy kullanabileceksiniz. Bunun için yapmanız gereken ilk şey, kendinizi bazı belgelerle telefonla oy kullanmak için internet üzerinden kaydetmek. Bu kaydı seçim akşamı saat 4'e kadar yaptırabilirsiniz. Ancak bazı belgelere sahip olmanız gerekir. Bu belgelerin en önemlisi COVID pozitif olduğunuzu gösteren belge. Yani test sonucunuz eğer PCR ise PCR'ı yaptırdığınız test merkezi, pozitif sonucun size ulaştığı gün ve saat ve referans numarasını bildirmeniz gerekecek. Eğer pozitif test sonucu red testi yani hızlı antijen testi ise ilgili yerden aldığınız red pozitif referans numarası, red testinin markası ve seri numarasına sahip olmanız lazım. Avustralya Seçim Komisyonu'nun internet sitesinden bu belgelerle telefonla oy kullanmak için kaydolurken size yöneltilen soruları yanıtlayacaksınız ve sizden 6 basamaklı bir şifre seçmeniz istenecek. Ardından 8 basamaklı telefonla oy kullanma kayıt numarasını edineceksiniz. Bu kayıt numarası tercihinize göre e-mail veya SMS mesajı yoluyla gönderilecek. Bu kayıt numarasını alınca şimdi söyleyeceğim günler ve saatlerde telefonla oy kullanma merkezini arayabilirsiniz. Bugün yerel saatle akşam 5.30'a kadar, yarın yine yerel saatle sabah 8.30 ile akşam 6 arası ve seçim günü yani 21 Mayıs Cumartesi günü sabah 8 ile akşam 6 arasında birazdan vereceğim numarayı arayıp oyunuzu kullanabilirsiniz. Telefonla oy kullanma merkezini aramadan önce yapmanız gerekenler şunlar. AEC internet sayfasından bölgenizdeki adayları inceleyin ve sıralamanızı kafanızda belirleyin. O sayfa önünüzde açık olacak şekilde dururken telefonla oy kullanma merkezini arayın. Aranacak numara 1800-413-960. Merkezi aradığınızda size adınız, adresiniz filan gibi sorular sorulmayacak. Daha önce internet sayfası üzerinden zaten verdiğiniz için kimliğinizi kanıtlama zahmeti yaşamayacaksınız. Direkt 8 basamaklı kayıt numaranız ve 6 basamaklı şifreniz sorulacak. Karşınızdaki seçim görevlisinin sizin isminizi ve adresinizi bilmemesi gerekiyor. Karşınızdaki görevli tercih sıranıza göre oyunuzun pusula üzerindeki sıralamasını yapacak ve sizin adınıza sandığı atacak. Tekrar etmekte fayda var. Telefonla oy kullanma sadece bugünlerde COVID pozitif çıkan ve izolasyonda olan kişilerin yararlanabileceği bir olanak. Cumartesi günü saat 4'e kadar kayıt yaptırıp 6'ya kadar telefondan oyunuzu kullanabilirsiniz. Dün İşçi Partisi lideri Ulusal Basın Kulübü'nde son seçim konuşmasını yaptı. Bu parti bugün de seçim vaatlerinin maliyetini açıklıyor. Dünkü önemli bir gelişmede 31 emekli yargıcın liderlere Federal Integrity Komisyonu yani bir tür yolsuzluk ve usulsüzlükleri inceleyecek komisyon kurması çağrısı oldu. Yine dün Avustralya'da enflasyondaki artışın ücret artışının 2 katından daha fazla olduğu da ortaya çıktı. Son bir yılda Avustralya'da ücretler %2.4 artarken enflasyon %5.1 oldu. Yani insanlar gerçek anlamda yoksullaştı. Normal işçi maaşından gerçekte %2.7'lik bir kesinti oldu. Açıklanan rakam İşçi Partisi lideri Anthony Albanese'nin kampanya süresinde üzerinde en çok durduğu konuda Albanese'yi destekler nitelikteydi. O da değerlendirdi tabii.
This delivers the biggest cuts to real wages in more than 20 years. Australian workers are paying the price for a decade of bad policy and economic failures.
Merkez Bankası ücretlerde gerçek anlamda artışın gelecek yıl sonunda görüleceğine inanıyor. Başbakan Scott Morrison, dünyanın başka ülkeleriyle karşılaştırıldığında Avustralya'nın enflasyon konusunda iyi durumda olduğunu söyledi.
The challenge is inflation and that's a global challenge. So I draw your attention to the facts. Let's focus on the facts. In Australia, inflation 5.1%. In New Zealand, almost 7. In the United States, 8.5.
Avustralya'da enflasyon %5.1. Rakam Yeni Zelanda'da 7'ye yakın, Amerika Birleşik Devletleri'nde 8.5 diyordu başbakan. Şeffaflık konusu bu seçim kampanyasının öne çıkan konularından biri. Hükümet, İşçi Partisi'nin vaatlerinin maliyetini açıklamayı bu derece geç bir zamana bırakmasını kullanıyor ve bu partiyi kamu incelemesinden kaçmakla suçluyor. İşçi Partisi'nin şeffaflık konusundaki eleştirisi ise Federal Yolsuzluk Komisyonu konusunda yoğunlaşıyor. Federal hükümetin Federal Yolsuzluk Komisyonu kurmakta ayak dilediğini ileri sürüyor ve hükümeti hesap vermekten korkmakla suçluyor. Dün 31 emekli yargıçla yayınladıkları açık mektupta bu konuya işaret etti. Emekli yargıçlar Federal Dürüstlük Komisyonu kurulması çağrısı yaptı. Victoria İtiraz Mahkemesi eski yargıcı Stephen Charles, SBS'e yaptığı açıklamada, hükümetin son seçimlerde söz vermesine rağmen yasa teklifini parlamentoya getirmediğini söyledi.
But what the Prime Minister is thinking of is seeing himself up in front of one of these commissions being forced to justify his own misbehavior, which is pretty well established.
Başbakan Scott Morrison, New South Wales eski başbakanı Gladys Berejiklian'ın başına gelenleri örnek gösteriyor ve kamuya açık bu tür mahkemelerde yargısız infaz yapıldığını söylüyor.
I express opinions on judges myself and courts from time to time. It's a free country. I'm happy for them to make their contribution.
Dün başbakan Tazmanya'da küçük çocukların futbol antrenmanına katıldı ve sahada dengesini kaybedip küçük bir çocuğun üzerine düştü. Çocuğa bir şey olmadı. Tahmin edeceğiniz gibi bugün 7 yaşındaki Luca kanallarda canlı yayına çıktı ve Morrison'ın yaptığı hareketin faul olduğunu, kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi. Üç dakikadan az bir zaman içerisinde yayınımızın ilk bölümünü tamamlamış olacağız. Birazdan sizlerle mesajları paylaşacağız ama ondan önce sizlere SBS'in bir mesajını, bir duyurusunu okumak istiyorum. SBS'in 6. ücretsiz televizyon kanalı pazartesi günü yayına başlayacak. İzleyicilerimiz SBS World Watch'ta dünyada yayınlanan 35'ten fazla dilde haber programı izleyebilecek. 23 Mayıs pazartesiden itibaren SBS ve Watchland'de yayınlanan İngilizce dışındaki bütün haber programları SBS World Watch kanalına kaydırılacak. Gelecek hafta haberleri izlemek için televizyonunuzda 35. kanalı bulmanız gerekiyor. Daha fazla bilgi için sbs.com.au/worldwatch sayfasını ziyaret edin. Söz konusu sayfada 35. kanal televizyonunuzda nasıl bulacağınızı da öğrenebileceksiniz. Bu kanalda biliyorsunuz her gün Türkiye'den yayınladığımız haber programı, TRT Haber programı da yer alıyor ve akşam 22.30'dan itibaren yeni kanalda TRT haberlerini de dinleme imkanınız, izleme imkanınız da olacak. Evet, 0429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Evet Nejat, mesajlara geçiyoruz. Senden mesajlar alalım.
Evet, önce Yenişehirli Rumuzlu dinleyicimizin mesajını paylaşmak istiyorum. Kılıçdaroğlu mahkeme kararlarını tanımıyorum demiş. İyi güzeldi kendi deyiminle. Kemal amcamız hani dünya lideri Başkan Erdoğan'a diktatör diyordum. Bu ne yaman çelişki demiş. Bir başka dinleyicimiz güneş enerjisi sistemi konusunda bir şey yapalım diliyorum. Sistemi taktırdım. Benim ürettiğim enerjinin kilovatına 5 sent ödüyorlar. Bana satan şirket 32 sentten satıyor. Bu konuda dertli olan çok acaba hakkımızı arayacağımız bir kurum var mı? Araştırsak diyorum demiş. Evet, biz buna bakabiliriz. İncelemeye değer bir konu. Fevzi Bey, Atatürk Havalimanı belki 3-5 dönümü millet bahçesi olabilir ama çok acı. Tarafı geri kalan muhteşem beşli tarafından Katar ve Suudi zenginlere satılacak olması yorumda bulunmuş. Necdet Çimenli Bey'in mesajı şöyle: 1970'te İşçi Partisi iktidarda canlı koyunu 1 dolara alırdık. Bugün liberaller iktidarda 1 kilo pirzola 45 dolar. O güzel günler geri gelmesi çok zor ama geleceğimiz için oy verirken düşünmeliyiz demiş bu dinleyicimiz. Bu arada İşçi Partisi seçim kampanyasında sözlerini nasıl karşılayacağını da açıkladı biraz önce. 7.4 milyar dolarlık ilave açık öngörüyor seçim sözlerini karşılamak için 4 yıl boyunca. Bunu israfı sonlandırma, danışmanlara ve kontratlara harcanan paranın kısılması, reklam, hukuk ve seyahat harcamaların kısılması, yabancı yatırıma getirilen ücretlerin arttırılması ve cezaların arttırılması, çok uluslu şirketlerin adil bir şekilde vergi vermesi ve Avustralya Vergi Dairesi programlarının kapsamının genişletilmesi adımları atılarak bunu karşılayacak bir kısmın en azından. Bir de ilaveten pandemi sırasında JobKeeper programından yararlanıp kar eden şirketlerden bu JobKeeper ödemelerinin geri alınıp alınmayacağı soruldu yetkililere, İşçi Partisi'nin yetkililerine ve İşçi Partisi yetkilileri de alınmayacağını söyledi. Bunu da haber verelim. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, Sadat gibi Müslümanların adını kötüye götüren terörist örgüt AKP ile boy boy resimleri varken başkalarına terörist demeleri kendilerini kandırmaktan başka bir şey değildir demiş bu dinleyicimiz. Ali de Rumuzlu dinleyicimiz de Atatürk ismi olduğu için yeşillendirmeye ve bir kısmının yıkılmasına karşı çıkan Kılıçdaroğlu bu kafayı değiştirmezse Kadir Mısırlıoğlu'nun dediği gibi Atatürk heykellerinin yıkıldığını görecek, benden dostça uyarması demiş bu dinleyicimize. Ve şimdilik bu kadar İsmail.
Teşekkürler Nejat. Tekrar mesajlarınıza geri döneceğiz. Bugün Türk Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın başlamasının 103. yıl dönümü. Bu savaşı anlatan destanında Nazım Hikmet'in kendi sesinden Büyük Taarruz'dan bir bölüm dinliyoruz.
Saat 3.30. Hılamur Ayvalı hattı üzerinde Manga mevziindedir. İzmirli Ali Onbaşı karanlıkta göz yordamıyla sanki bir daha hiç görmeyecekmiş gibi baktı Manga efradına birer birer. Sağdan birinci nefer sarışındı, İkincisi esmer, üçüncüsü kekemeydi. fakat yoktu bölükte onun üstüne şarkı söyleyen. Dördüncünün mutlak bulamaç istiyordu canı. Beşinci vuracaktı amcasını vuranı, tezkere alıp Urfa'ya girdiği akşam. Altıncı inanılmayacak kadar büyük ayaklı bir adam. Memlekette toprağını ve tek öküzünü bir ihtiyar muhacir karısına bıraktığı için ve bölükte arkadaşların yerine nöbete kalktığı için ona Deri Erzurumlu derdiler. Birincisi Mehmetoğlu Osman'dı. Çanakkale'de İnönü'nde Sakarya'da yaralandı ve gözünü kırpmadan daha bir haylı yara alabilir ve dimdik ayakta kalabilir. Sekizinci İbrahim korkmayacaktı bu kadar, bembeyaz dişleri böyle tıkırdayıp böyle birbirine vurmasalar. Ve İzmirli Ali Onbaşı biliyordu ki tavşan korktuğu için kaçmaz, kaçtığı için korkar.
Milli mücadele olarak da anılan bu sürecin Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan vapurla ayrılıp 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla başladığı kabul edilir. Ve Samsun'a ayak basış milli mücadelenin başlangıç noktası olarak işaretlenir. 1923'te Cumhuriyet'in kurulmasıyla sonuçlanan bir süreç. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkılmış, koşulları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Ordu diye bir şey yok gibiydi. Padişah kendi derdine düşmüştü. İstanbul ve diğer pek çok kent işgal altındaydı. Atatürk bu durumu o zamanki Türkçe ile şöyle yazar. Cebren ve hileyle aziz vatanın kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmişti. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydiler. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüştü. Ülkenin dört bir yanında kendiliğinden direniş örgütleri kurulmaya başlandı. 1919'da herkes kendince bir kurtuluş yolu arıyordu. Kimi İngiliz koruması altına girelim diyordu. Kimi Amerikan korumasını istiyordu. Bazıları bölgesel seçeneklere bakalım diye ısrar ediyordu. Atatürk'ün alternatifi yine kendi ifadesiyle şöyle oldu. Temel ilke Türk milletinin onurlu ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Nedenli zengin ve gönenmiş olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, uygar insanlık karşısında uşak durumunda kalmaktan öteye gidemez. Yabancı bir devletin koruyuculuğunu ve kollayıcılığını istemek, insanlık niteliğinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği aşağı vurmaktan başka bir şey değildir. Oysa Türk'ün oluru, kendine güveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet, tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse ya istiklal ya ölüm. Türkiye'de bugün kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nın kaynağı, milli mücadelenin başlangıç noktasından geliyor. Milli mücadele tam bağımsızlık ve cumhuriyetle sonuca ulaştı. Türk Kurtuluş Savaşı, dünyada emperyalizme karşı kazanılan ilk ulusal kurtuluş savaşı olarak tarihe geçti. Dün Samsun'da yıldönümü dolayısıyla Fener Alayı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe 10 bin kişi katıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 3 yıl aradan sonra ilk kez pandemi kısıtlamalarının olmadığı bir ortamda kutlanacak.
Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Sizden gelen mesajları okumaya devam ediyoruz. Mustafa Bey, tüm Atatürk sevenlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun demiş ve Atatürk heykellerinin bir gün yıkılacağını düşünenler, Atatürk'ü yıkmak isteyenlerde mangal gibi bir yürek olması lazım. Bunu deneyenleri daha önce gördük ama kimse başaramadı demiş Mustafa Bey. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun demiş Mahmut Bey. Bir ismini vermeyen dinleyicimize biliyoruz o heykeller bile korkutuyor. Yakında görelim yüreğinizi. Biz de pamuk çok bunu bilesiniz demiş bu dinleyicimiz. Yenişehirli Rumuzlu dinleyicimiz bayrağında başka bir tür ülkenin bayrak simgesi bulunmayan, ayrıca emperyalist ülkelerin her dediğini koşulsuz yerine getirmeyen Erdoğan Türkiye'sini İsveç ve Finlandiya konusunda Başkan Erdoğan sayesinde dik duruşunu büyük bir gururla izliyoruz demiş. Bir başka dinleyicimiz, umarım Kılıçdaroğlu SBS Türkçe yayını Türk Radyosu sanıp bir gün sizin kurumu da basmaz. Kılıçdaroğlu'nun yeni ismi Baskın Kemal demiş bu dinleyicimiz. Sidney'den Mustafa Bey, evin çatısına güneş enerjisi panelleri koydurmayı düşündüm ve sonra araştırdım. Önce güneş enerjisi sisteminden memnun olanlara baktım. Daha sonra memnun olmayıp şikayetlerini yazanları okudum. Sonra vazgeçtim. En iyisi şimdilik güneş panelleri taktırmamak daha mantıklı. Yorumda bulunmuş bu dinleyicimizde. Ve devam etmiş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan danışmanı olan Sadat'ın sahibine tanımadığını söyledi. Bence gayet normal. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kimseyi tanımıyor artık diyor bu dinleyicimiz. Kızılelma Rumuzlu dinleyicimizin mesajı da şöyle. CHP, İP, Gizli İttifak, HDP, Sadat meclis araştırma önerisi vermiş. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin bütün milli kuruluşlarına davetsiz baskınlar yapıyor. Tek amaç Türkiye'nin ilerlemesine takoz olmak. Türkiye'nin, Rusya'nın Wagner'i var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Blackwater'ı var. Türkiye'nin niye Sadat'ı olmasın diye soruyor. BS Rumuzlu dinleyicimiz, Osmanlıcılık oynayan AKP'liler ikinci çöküşü ülkeye bu gidişle yaşatacaklar. Çıkarları uğruna hiçbir şey umurlarında değil. Yalan, hırsızlık, hoş, yolsuzluk, hukuksuzluk, ırkçılık, dini kullanma, kısaca negatif her şey var planlarında. Uyan insanoğlu, uyan, duyarlı olun, yanlışlara dur deyin, elinizi vicdanınıza koyun derim. Bağımsız görüş en iyi görüştür diyor bu dinleyicimiz. Evet İsmail, şimdilik bu kadar.
Yeni ortaya çıkan bir iddiaya göre Facebook ticari çıkarları uğruna önemli hizmetleri Avustralyalılara kapattı.
Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı muhbirler Facebook'un geçen yıl Avustralya'daki temel hizmet web sitelerini yeni medya yasalarını etkilemek için kasten engellediğini iddia etti. Yeni belgeler sosyal medya sitesinin binlerce hükümet ve sağlık hizmetini bir müzakere aracı olarak yasakladığını söylüyor. Ancak şirket bu iddiaları reddediyor. Avustralya'da parlamentonun alt kanadının onayladığı ve senatoya sunulan sosyal medya yasa tasarısı hükümetle Facebook'u karşı karşıya getirmiş ve Facebook söz konusu yasa tasarısına karşı Avustralya'daki haber kuruluşlarının içeriklerine ve bazı hükümet web sitelerine engel koymuştu. Ve buna sağlık hizmetleri, acil durum sayfaları ve intihar önleme grupları da dahildi. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'na ve Avustralya'nın rekabet düzenleyici kurumu ACCC'ye sunulan belgeler, kar amacı gütmeyen Whistleblower Aid adlı sivil toplum grubunun bunun Facebook'un bir pazarlık taktiği olduğunu iddia ettiğini gösteriyor. Söz konusu iddialar, hareketin sosyal medya platformu için pazarlık avantajı elde etmek olduğunu iddia eden eski Facebook çalışanları adına dosyalandı. ACCC'nin eski başkanı Rod Sims, iddiaların doğruysa korkunç olduğunu, çünkü sosyal medya devinin ticari nedenlerle potansiyel olarak hayatları riske attığını söylüyor.
I mean, there were bushfires going on at the time and Facebook was being used for bushfire warnings.
Yani o sırada orman yangınları oluyordu. Facebook orman yangını uyarıları için kullanılıyordu diyen Sims ve elbette COVID pandemisi başladı ve bununla ilgili sağlık tavsiyeleri çıktı. Ama insanlara acil sağlık tavsiyeleri veren başka sağlık siteleri de vardı ve bunlar tamamen kaldırıldı diye konuştu. Facebook'la hükümet arasında bir anlaşma yapıldı ve önerilen yasalar değiştirildi. Değişiklik, şirket haber kuruluşlarıyla yeterince anlaşma imzaladığını kanıtlayabilirse Facebook'a başvurmayacakları yönündeydi. Facebook'un başkanı Mark Zuckerberg sonuç için çalışanları tebrik etmişti. Şimdi Facebook'un ana şirketi Meta, SPS'e Avustralya hükümet sayfalarını kısıtlamalardan muaf tutmayı amaçladığını, ancak bunu başaramadığında teknik bir hata nedeniyle kullanıcılardan özür dilediğini söyledi. Bir şirket sözcüsü, aksi yöndeki herhangi bir önerinin kategorik ve açıkça yanlış olduğunu söyledi. Ancak Reset Avustralya'nın genel müdürü Chris Cooper, yeni ve kapsamlı bir düzenleyici çerçeveye ihtiyaç olduğunu söylüyor.
Once again, knowingly undermined democracy. And it's time for us to abandon our incremental.
Bir kez daha demokrasiyi baltaladığını bilerek ve bu işlerin düzenlenmesine yönelik aşamalı, sorun bazında parça parça yaklaşımımızdan vazgeçme zamanımız geldi diyen Cooper ve bütünsel bir düzenleyici yaklaşıma ve çerçeveye ihtiyacımız var. Bu düzenlemelerin bu platformların sistemlerine, süreçlerine ve tasarımlarına baktığı, yalnızca bireylerin zarar görme riskini değil, toplum ve toplumsal riskleri de içerdiği anlamına geliyor diye konuştu. Sosyal medyanın geleceği hakkında ise Cooper şu uyarıyı yaptı.
We will never have the safe and free internet.
Facebook gibi platformların politik süreçlerimizi etkilemesine izin vermeye devam edersek, Avustralyalıların istediği ve hak ettiği güvenli ve özgür internete asla sahip olamayacağız diye konuştu Cooper. Federal Hazine Bakanı Josh Frydenberg'den yapılan açıklamada pazarlık yasasının zorlu bir mücadele olduğu ve sonucun kamu yararına gazeteciliğin uygulanabilirliğini sağlamaya yardımcı olduğu belirtildi. İletişim Bakanı Paul Fletcher, tüzüğün amacının Google ve Facebook'un insanları içerik için ödeme yapmadan Avustralya haber medyası işletmelerinden gelen içeriği kullanarak sitelerine çekme sorununu çözmek olduğunu ekledi. Bakan Fletcher ayrıca Google'ın en az 19 haber kuruluşuyla ve Facebook'un da 11 haber kuruluşuyla ticari anlaşmalar imzaladığını söyledi.
Mesaj, haber, duyuru ve müzikle programımızın bu son bölümünde birlikte olacağız ve programımızı kapatacağız. Ama önce mesajlar diyelim Nejat.
İsmail, mesajlarda bir tane gelmiş şimdiye kadar. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarken İngilizlerle anlaşan ve Atatürk'ü Samsun'a gönderen Padişah Vahdettin'i de şükranla anıyoruz demiş. Bu arada COVID-19 konusunda bazı son dakika gelişmeleri var. En azından koronavirüsten dolayı son 24 saatte ölenleri 45 kişi ölmüş Avustralya çapında. Türkiye'de haber bülteninde söylemiştik 3 kişi öldü diye. Victoria'da 14, Avustralya başkent bölgesinde 1, New South Wales eyaletinde 22, Tazmanya'da 2 ve Batı Avustralya'da 6 kişi son 24 saatte COVID-19'dan dolayı hayatını kaybetti. Bu arada ABC de Avustralya çapında ölenlerin sayısını COVID pandemisinin başından beri ölenlerin sayısını derlemiş. Avustralya'da 7873 kişi pandeminin başından beri hayatını kaybetti. Bunların çoğu 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren ölenler, özellikle 80 yaş üstü erkeklerin son dönemde oldukça COVID-19'a karşı hassas oldukları söyleniyor. Victoria'da pandemide 3158, New South Wales'da 2986, Queensland'de 952, Güney Avustralya'da 405, Batı Avustralya'da 201, Tazmanya'da 66, Avustralya başkent bölgesinde 54 ve kuzey bölgesinde 46 kişi COVID-19'dan dolayı hayatını kaybetti. Pandeminin başından beri bu da toplam 7873 kişinin öldüğü anlamına geliyor. Türkiye'de 100 bini geçmiş durumda. Dünya çapında da yaklaşık 15 milyon kişi resmen COVID-19 pandemisi yüzünden hayatını kaybetti. Ama uzmanlar bunun birkaç katı kişinin öldüğünü düşünüyor COVID-19'dan dolayı. Evet İsmail, şimdilik bu kadar.
Teşekkürler Nejat. Gerek mesajlar için gerek son toparladığın COVID için. Pek çok dinleyicimiz TRT haberlerini televizyondan izliyor. O konuda bir değişiklik var. Biraz önce okumuştum. Tekrarlamak istiyorum. SBS'in 6. ücretsiz televizyon kanalı pazartesi günü, yani 23 Mayıs günü yayına başlayacak ve TRT haberleri dahil bütün 35 dilde haberler bu kanala geçecek. SBS World Watch'ta dünyada yayınlanan 35'ten fazla dilde haber programı izlenebilecek. 23 Mayıs pazartesiden itibaren SBS ve Viceland'de yayınlanan İngilizce dışındaki bütün haber programları SBS World Watch kanalına kaydırılacak. Gelecek hafta haberleri izlemek için televizyonunuzda 35. kanalı bulmanız gerekiyor. Nasıl bulabileceğinizi ve daha ayrıntılı bilgiyi sbs.com.au/worldwatch sayfasına ziyaret etmeniz gerekecek. Söz konusu sayfada 35. kanalı televizyonda nasıl bulacağınızı da öğrenebileceksiniz. Ve pazartesiden itibaren 35. kanalda TRT haberlerini 22.30'da yayınlamaya devam edecek SBS World Watch televizyonu. Türkçe haberleri izlemek için 22.30 saatini bekleyeceksiniz. Ve böylece bir yayınımızın daha sonuna geldik. Önemli haber başlıklarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ana Muhalefet İşçi Partisi kreş masraflarının daha büyük bir oranının karşılanacağını açıkladı. Wall Street'te deprem sonrası Avustralya borsası güne düşüşle başladı ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsveçli meslektaşına "feminist politikanızdan sıkıldım" diyerek sesini yükselttiği iddia edildi.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.